Ayrım 17 sayfa 155. Aşka aşık. Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi hiç? Özdemir Asaf. Mektup. Her insanın hayatında bir kez bu şekilde aşk yaşadığına inanıyorum. Onu ilk olarak 13 yıl önce gördüm. O tanıdığım zamandan beri sevdiğim ve belki ömrüm boyunca sevmeye devam edeceğim biri. Birçok sıkıntının içindeyken tanıştım onunla. 28 yaşındaydım. Aynı yerde çalışıyorduk. Annemin hastalığı babamı bir kazada kaybetmem üst üste gelince kendimi çok yalnız ve mutsuz hissediyordum. Tabii günlük hayatıma da yansıyordu bu hüznüm. Bir yandan annem için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırken bir yandan hayatta kalmaya çalışmak ve hayatı devam ettirmek gerçekten zor geliyordu. İş yerinde olduğum günlerde bana teselli olan ve beni anlayan tek kişi oydu. Aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Birçok noktada tam da oldu derken birden hayır olmaz, biz beraber olamayız. Bak evlensek de birkaç yıl sonra ayrılırız zaten. Yol yakınken sen başkasını bul, benimle hayatını heba etme dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Bu arada annemin hastalığı ilerliyordu ama ben onu düşünmekten ağlamaya başlamıştım. Hiçbir sebep yokken ayrılmayı neden istedi bilmiyorum. Gerçi hiçbir zaman biz beraberiz demedik ama ikimiz de aramızdaki şeyin derin bir duygu olduğunu biliyorduk. Beraber geçirdiğimiz zamanlar çok mutlu oluyordum. Öyle sanıyordum ki o da mutlu. Ani verilen bu kararın neden olduğunu anlamadım. Ayrıldı. Aradan 4 yıl geçti, annemi kaybettim. Yalnızlığım daha da arttı. Sevdiğim kimse yoktu yanımda. Uzun süre geçmişte yaptığım hataları düşünmeye başladım. O kadar seviyorken neyi yanlış yapmıştım? Dayanamıyordum ve anlam veremiyordum. Üstelik annemin cenazesine de gelmiş, beni teselli etmişti. Hem ayrı olmak ve uzak durmak istiyor, hem de beni arayıp bir ihtiyacım olup olmadığını olursa mutlaka ona haber vermemi istiyordu. Bu çelişkiyi konuşmak istedim. Bir gün aradım. Evet, aradan 4 yıl geçmesine rağmen aradım. Ondan başkasını hayatıma alamazdım. Neden benimle olamayacağını, bunun için ne gibi bir sebebi olduğunu sordum. Hiçbir şey demedi, öyle olması gerekiyordu dedi. Ama hala o kadar sıcak davranıyordu ki bir türlü anlamlandıramıyorum. Sonra 8 ay daha görüştük. Tam ben artık her şeyin düzeldiğini ve beraber olabileceğimi düşünmeye başlamışken o yine ayrıldı. Bu kez sebep belirtmedi. Neden gittiğini bilmiyorum. Telefonunu değiştirmiş ve bu şehirden taşınmış. Ortak arkadaşlarımdan öğrenebildiklerim bunlar. Şimdi aradan 8 yıl geçti. Aradan yıllar geçtikçe ona olan duygularım daha da yoğunlaşıyor sanki. Hayatımın devamında da aklımda ve kalbimde olacak. Bir başkasıyla evlenmeyi düşünemiyorum bile. Aklımda o varken böyle bir şey yapmam haksızlık olur zaten. İleriye dair hiçbir hayalim yok. Sevdiğim insanlar tek tek çıktı hayatımdan. Dünyada hep yalnız kalacakmışım gibi geliyor. Çok sevdiğim arkadaşlarım ve akrabalarım var tabii ki. Ama hiçbirisi böyle bir ilişkinin yerini tutmuyor. Onunla olsam en kötü ne yaşayabilirdim ki diye düşünmeden edemiyorum. O da yalnız devam ediyor hayatına, ayrı yerlerde mutsuz ve yalnızız. Şu andan daha kötü ne olabilirdi? Mutlaka vardır bir sebebi diye kendimi rahatlatıyorum. Artık kendime ceza vermekten, kendimi eve kilitlemekten, mutsuz olmaktan yoruldum. Hayatımın her gününün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yanımda olmasa aklımda onunla birlikte yaşıyorum. Sevdiği şeyleri yaparken onun yerine de mutlu olmaya çalışıyorum. Sevmediği şeyleri yapsam da aklımda. O bunu hiç sevmez düşüncesi oluyor hep. Onu hissetmek bile yetiyor bana. Aşkı içimde taşımak, onun varlığını hissetmek canımı çok yaksa da alıştım artık. Bence aşkı tanımayan insanlar daha mutsuz. Psikolojik yorum. Bazı insanlar karşı cinse değil, aşka aşık olarak sürdürürler hayatlarını. Bu durum birçok faktörden etkilenebileceği gibi kişinin mizacı ve karakteri de bu durumu destekleyebilmektedir. Bazı kişiler acı duygusunu hissettikçe var olduklarının farkına varmaktadır. Bize temel bilgilerin aktarıldığı bu vakada yaşanmış olay birçok kişinin başına gelebilir. Bu her ne kadar sık rastlanmasa da mümkün olan durumlardandır. Ancak kişilerin bu acıyla yaşamaya devam etmeleri bir tercihtir. Kendilerine göre o duygunun içinde kaybolmak çok değerlidir. Yıllarını verdiklerinde fedakarlık yaptıklarını düşünmekte, onun için kendilerinden vazgeçebilmektedirler. 13 yıl uzun bir süredir, özellikle belli bazı acıların çok daha uzun sürdüğünü düşünürsek, birçok kişinin dayanamayacağı kadar uzun yılları içerir. Kişinin duygusunun bu kadar süre azalmadan devam etmesi için kendisinin bu konu için değer bir şeyler yapması ve bu süreci beslemesi gerekmektedir. Bize aktarılmayan kısımda kişinin bu durumdan aldığı narsistik bir haz olduğunu düşünmemiz mümkündür. Aşkı yaşamayan kişilerin daha talihsiz olduğunu düşünen bu kişi, yaşadığı duygunun yüceliğine atıfta bulunurken kendisinin bu duyguyu yaşadığı için değerli hissetmektedir. Aslında ayrılığın acısı yerine ayrılık acısından kaynaklı garip bir değerlilik duygusundan bahsediyorum. Aşkı içimde taşımak, onun varlığını hissetmek canımı çok yaksa da alıştım artık. Bence aşkı tanımayan insanlar daha mutsuz diyerek bunu ifade ettiğini söylememiz mümkündür. Kendi içinde kutsallaştırdığı bu durum artık karşı tarafa aşık olma sürecinden çıkmış ve bir fantezi olarak devam etmektedir. Büyük ihtimalle kavuşma durumunda bitecek olan bu duygu, kavuşmanın olmaması sebebiyle büyük bir hal almıştır. Hatırlarsanız tarihteki büyük aşk hikayelerini anlatırken de bahsetmiştim bundan. Bunun haricinde karşı taraf hakkında da birkaç şey söylemek uygun olacaktır. Olay bize aktarıldığı şekilde gerçekleşmişse kişide ciddi bir iç çatışmanın olduğunu söylemek mümkündür. Gerçek bir tehdit ya da sebep yokken olabileceği varsayılan hayali risklerle ciddi bir ilişkiyi bitirmek söz konusu değildir. İlişkide yanlış giden ya da kişinin kendi hayatında göze alamayacağı şeyler varsa bu davranışı normal olarak değerlendirmek mümkün olsa da yetişkin bir kişiden beklentimiz bunun sebebini açıklamasıdır. Ancak bir sebep belirtmeden ani olarak bitirilen ilişkiler kişilik yapılanmasında sorun olduğunun bir göstergesi olsa da hangi tür bozukluğun yaşandığını söylemek için daha ciddi ipuçlarına ihtiyaç vardır. Bize aktarılmayan kısımda süreci etkileyen ciddi bir şeylerin yaşanmış olması ve bunun anlatılmaması ise olayı aktaran kişiyle ilgili bir durumdur. Bu kişinin depresif bir süreçte karşılaştığı durumda karşısındaki kişiye bağlanması ve yaşamını bir şeye bağlı olarak devam ettirmeye çalışması olarak değerlendirebiliriz. Aşka aşık kişiler olayların çözülmesinden ziyade karmaşık kalmasını tercih ederler ki olayla bağları kopmadan devam edebilsin. Evet, bu çok mantıklı bir süreç gibi görünmez, ancak bazı temel psikolojik ihtiyaçlar mantıktan ziyade bilinç dışı süreçler tarafından yönetilmektedir. Bu durumda söylenecek en uygun şey ise kişinin baba figürünün kaybıyla anne faktörünün kayıp tehdidi, bu kişilere duyulan bağlılığın kendine yakın gelen bir başkasına yönlendirilmesidir. Kişi yaşamına devam etmek için bir nesneye ihtiyaç duyabilmektedir. Bu geçiş nesnesi küçük yaşta anneyle güvenli bağlanma ve ayrılma sorunu yaşayan birçok çocukta gözlenmektedir. Geçiş nesnesi bir oyuncak araba, oyuncak bebek ya da bir başka nesne olan çocukların onlardan ayrılmak istemediğini görmüşsünüzdür. Bu durum ileriki yaşlarda okul ya da iş yaşamına bağımlılık, sigara ya da alkol bağımlılığı şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu süreci sağlıklı geçiremeyen kişilerin bir başka kişiye bağlanma eğilimi ve geçiş nesnesi olarak onları seçmesi de aynı bilinç dışı süreçler tarafından kontrol edilmektedir. Böylece güven duygusunun devamlılığı sağlanmaktadır. Vakayı aktaran kişi olayların bir sebebi olduğu inancına yakın olduğunu aktarmakta, ancak bu kısmı birkaç cümleyle geçiştirmektedir. Eğer gerçekten böyle düşünüyor olsaydı bu kişinin hayatın normal akışını kabul etmesi ve yaşantımızda öngörülemeyen birçok olay ve durum içinde kaldığımızı kabullenmesi beklenir. Böylece karşısına çıkan farklı fırsatları değerlendirebilir ve farklı kişilerle ilişki yaşamayı göze alabilirdi. Ancak bu kişi bağlanmış olduğu o kişiyle ilişkisini duygusal bir şekilde devam ettirmektedir. Burada aşkın bağımlılık boyutunu görmek mümkündür. Kişinin son cümlesi ise içinde yaşadığı süreci daha da netleştirmiştir. aşkı yaşamayan kişilerin daha mutsuz olduğunu söylerken imalı bir şekilde kendisinin aslında mutlu olduğunu söylemektedir. Hepsi hikaye. Mektup. Ben 24 yaşında nişanlandım. Aşk mı denir, aldatılmak mı bilmiyorum. Nişanlım yakın akrabamın kızıydı. 2 yıl nişanlı kaldık. Sevgi, aşk, güven. O zaman bu durumu tanımlamak için hangi güzel kelime varsa bize az geliyordu. Gözüm kapalı güvenebileceğim birisiydi çünkü. Evlilik için düğün tarihi aldık. Davetiyeleri bastıracaktık ama onun başka birini sevdiğini öğrendim. Sordum, inkar etti. Aynı okulda öğretmenlik yaptığı biriymiş. Ben işim dolayısıyla sürekli yurt dışında bulunuyordum ama evlenince sabit bir iş kurmayı düşünüyordum. Birlikte evimizi bile kurmuştuk. Nasıl böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Birbirimize verdiğimiz onca söze rağmen inanamadım. Yakın akrabam olması olayı daha da büyüttü. Şimdi 33 yaşındayım. Ama hala kimseye güvenemiyorum. Çocukluğumuzun beraber geçtiği birçok özel şeyi beraber yaşadığımız, ilk kez birbirimizin elini tuttuğumuz bir ilişki olmasına rağmen anlam veremedim. Oysa her şeyi açıkça konuşuyorduk. Kimseyi ondan daha çok sevemeyeceğimi düşünmüştüm. Şimdi aşk diyorlar ya, bana hepsi yalan geliyor. İnsanların birbirini kandırmasından başka bir şey değil. Hepsi bir hikaye. Herkes yazıyor zaten yalan doğru demeden. Şimdi herkes benimle beraber olmadığına pişman olduğunu söylüyor. Olsa ne olur? Psikolojik yorum. Bu vakada ele alınan konu iç içe geçmiş birçok süreci içermektedir. Olayın detaylı analizi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulsa da bize anlatıldığı kadarıyla şu şekilde analiz edebiliriz. Öncelikle toplumsal baskının evlilik olduğu durumda kişiler muhatap oldukları kişiye karşı hissettikleri duyguları ayrıştırmakta zorlanabilir. Aktarılan vakanın giriş kısmında yaşanan duygu yoğunluğu nedeniyle tüm güzel şeyleri kendilerine mal etmiş ve bunların az geldiği ifade edilmiştir. Bu durumda olayı sevgi, bağlılık, sadakatsizlik çerçevesinde incelemek çok daha doğru olacaktır. Yaşanan aşktaki güzel anların bitmesi ve tek tarafın mağdur olması bir engellenmişlik duygusu oluşturabilmektedir. Bu vakada olayın aile içinde geçiyor olması çözümlenmesini daha da güçleştirmektedir. Kişilerin birbirlerine karşı hissettikleri duyguları açıkça ifade edememeleri ya da aile bağları sebebiyle farklı şekilde yansıtmaları mümkündür. Ancak yaşanmış olayların iki kişi arasında olduğu durum spesifik olarak incelenirse, evlilik aşamasına gelmiş bir ilişkinin daha açık ve net olması beklenmelidir. Burada aşkın oluşturduğu körlük durumunun olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Kişiler olayın ve durumun ciddiyetinin farkında olarak evlenmeye karar vermişlerdir. Ailelerin üzerinde baskı oluşturduğu düşünülse de yaşları ve eğitimli oldukları düşünülürse yaşadıkları süreci mantıklı bir şekilde değerlendirebilecek durumda olmalarına rağmen birbirlerine karşı dürüst davranmamışlardır. Aile bağlarından bahsedilmesine rağmen durum çok daha vahim bir boyuta taşınmıştır. Bu durumda vakayı aktaran kişinin tepkisinin uzun süreli olması sağlıklı bir durum değildir. Bu tür bir travma yaşayan birinin güveninin yenilenebilmesi için bir uzman desteği alması gerekmektedir. Karşı tarafın ise evlilik aşamasına gelmesine rağmen bir başkasıyla duygusal ilişki yaşıyor olması olayı başka bir aşamaya taşımaktadır. Burada aşkın kişinin mantıklı düşünme becerisini baskıladığını ve riskli davranışa girdiğini söylemek mümkündür. Aktarıldığı kadarıyla kişinin bu davranışından dolayı pişmanlık duyuyor olması olayın göstergesidir. Bu anlamda karşı tarafın dürtüsel bir davranışta bulunduğu, ciddi bir durumda kaçınma davranışı sergilediği ve önemli olduğu aktarılmasına rağmen aile ilişkilerini göz ardı ettiği gerçeğini ele aldığımızda kişilik problemleri bildirtilerini görmek mümkündür. Mağdur olan tarafın ise aşk mağduru olmasından ziyade karşı tarafla oluşan güven bağının yıkılması sonucunda kişide oluşan travmanın ürettiği savunma mekanizmasının benlik bütünlüğünü korumak adına genellemede bulunduğunu ve tüm kadınlara karşı bir güvensizlik oluşturduğunu söylemek mümkündür. Kişide oluşan olumsuz şartlanma genellenmiş ve hayat akışını engelleyen bir aşamaya gelmiştir. Bu durumda cinsiyet faktörünü de göz önüne aldığımızda oluşan yeni bilişsel haritanın düzenlenebilmesi için destek almasının gerekliliği kaçınılmazdır. Kişi herkesin yalan söylediğini ve hikaye anlattığını ifade etmekle bu kavramlara karşı bile ciddi bir güvensizlik sergilemektedir. Bu çelişkiye rağmen bunları yazıyor olması aslında bilinç dışında bir çözüm aradığını düşündürmektedir. Bazı okurların muhtemel sorularına cevaplar. Soru. Kitabın başından itibaren en az 30 sayfa tutkulu aşkı eleştirerek kimsenin gerçeği anlatmadığından ve aşktan nemalanmak için böyle yaptığından bahsediyorsunuz. Peki siz de bu kitapta aşktan bahsederek kitabı satmaya çalışmıyor musunuz? Cevap. Bir şeyi yazıyla anlatmanın temelde iki temel yolu vardır. Ya o şeyden direkt olarak bahsedersiniz ya da dolaylı olarak anlatan ifadeler kullanırsınız. Önemli olan burada hangi yolu kullandığınız değildir. Önemli olan o şeyi nasıl anlattığınızdır. Yani siz onu anlatırken kişilerde hissedilen duygu nedir? Ben aşkı anlatanların aşkı anlatmalarını değil, abartılı, dürüst olmayan ve bazı taraflarını gizleyerek anlatmalarını eleştiriyorum. Mesela siz sigarayı anlatıyor olsanız sigara içenlerin hislerini, aldıkları zevki ve hissettikleri rahatlama duygusunu anlatmanız anlaşılabilir bir durumdur. Ama bununla birlikte ciğerlerinize verdiği zararları ve sizi hasta etmesini de anlatmak zorundasınız. Çünkü doğruyu anlatma sorumluluğu bunu gerektirir. Dikkat ettiyseniz hem tutkulu aşkı hem de şefkatli aşkı anlattım. Bunun için kişilerin neyi nasıl anlattığına bakarak birçok yorum yapabilirsiniz. Soru. İlahi aşktan hiç bahsetmediniz. İlahi aşk hangi gruba girmektedir? Cevap. İlahi aşk bilimin tanımladığı aşk grubunun dışında kalan bir olgudur. Çünkü bilim standartize edilmiş, gözlemlenebilir, ölçülebilir, sonuçları tekrar edilebilir konularla ilgileniyor. Ayrıca psikoloji bilimi kuramsal ve deneysel açıdan çok değişik yaklaşımlar sergiliyor. Çünkü bazı konulardaki düşünceler düşünürlerin eğilimlerinden etkileniyor. Yani psikoloji bilimi bu anlamda fenomenolojik bir bilimdir diyebiliriz. Eğer psikoloji kuramcısı dini inançlara pozitif bakıyorsa konuları başka şekilde ele alıyor ve buna göre inceliyor. Yok eğer inanmıyorsa başka şekilde ele alıyor. İlahi aşk kavramı ise daha tanımından başlayan bir yargıya takılıyor. Çünkü ilahi bir inancı zorunlu tutan bir yaklaşımı gerektiriyor. Hatta uzmanların yaklaşım farkı terapi süreçlerini bile etkiliyor. Tüm bilim dünyası şunu kabul eder. Bir uzman ne kadar objektif olursa olsun sübjektiviteden tamamıyla kurtulması mümkün değildir. Bu düşünceyi hayır olur mu hiç alakası yok bilim objektif yaklaşımı gerektirir dese de bu görüşün kendisi bile bir sübjektif görüştür. Bunun için bir uzman en fazla sübjektif olmamaya çalışabilir. Biraz daha gayretle objektif olmaya çalışabilir. Tüm psikoloji ve felsefe tarihi bu tip tartışmalarla geçmiştir. Bu yüzden çok farklı psikoloji kuramları, yaklaşım türleri, terapi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Hatta bu yaklaşımların bir kısmı birbirini hiç kabul bile etmez. Eğer objektivite gerçekten olsaydı herkes ortak bir yaklaşımı kabul eder ve öylece uygulardı. Soru. Siz hiç aşık oldunuz mu? Cevap. Eğer bir kişi ben hiç aşık olmadım diyorsa ya hatırlamıyordur ya da yalan söylüyordur. Mutlaka bir yaşta bir yerde birisine aşık olmuştur. Bunun düzeyi, şekli, boyutu tartışılabilir. Bunun için cevap evettir. Soru. Tutkulu aşkın süresine bilimsel olarak 3 yıl diyorsunuz. Ancak 3 yılı geçmiş bazı tutkulu aşklara ne diyeceksiniz? Cevap. Eğer bir aşk 3 yılı geçtiyse iki ihtimal vardır. Birincisi o aşk şefkatli aşka dönüşmüştür ve aşkın süresi ve kalitesi değişmiştir. İkincisi ise aşk bitmiştir. Yerine aşk zannedilen psikolojik hastalık başlamıştır. Yani ya bağımlı olmuşsunuzdur ya da menfaatler devreye girmiştir. Mutlaka bir şey olmuştur ama devam eden o duygu kesinlikle ilk başta başlayan tutkulu aşk değildir. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış net bir bilgidir. Kitabın sonu 27 Kasım 2016.